Merhaba sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Perşembe günü İstanbul Sohbeti ile sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi İstanbul Sohbeti için doçent doktor Ekrem Buğra Ekinci bizimle birlikte. Bugün İstanbul'da tatili konuşacağız. İstanbul nasıl bir yerdi, sayfiyeleri nelerdi? İstanbul içinde tatil yapılır mıydı? İstanbul'un dışından kimler gelir İstanbul'da tatil yapardı? Hepsini konuşacağız. Önce isterseniz misafirimize doçent doktor Ekrem Buğra Ekinci'ye bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhaba. Ben tahmin ettim zaten böyle bir konuyu işlemek isteyeceğinizi. Çünkü bir müddettir yaz gelmedi, bu yağmurlar, bu soğuklar neyin nesi dedi herkes. Ve birden sıcaklar başladı ve önümüzdeki günlerde zannediyorum daha da sıcaklar olacak. Ve bu da tabii sıcaklar yazı, yaz da tatili ve gezmeyi hatırlatıyor insana. Sayfiye diyecektim ama sayfiye zaten yazlık demek. Yaz demektir. Sayfiye yazlık demektir. O şeyin Türkçesi. Osmanlıcası Türkçe kelimenin. Şimdi efendim öncelikle şunu söylemek istiyorum. İstanbul'un iklimi daha önce de söylemiştik. Çok değişken. Bir günü bir gününe tutmuyor. Bulunduğu arz ve tul dairelerine uygun bir iklim yok burada. Fatin Gökmen demiş ki, senin demişler hava tahminlerin doğru çıkmıyor. Neden? Fatin Gökmen malum Kandilli Rasathanesi müdürüydü eski meteorologlardan. Demiş ki, bu boğaz, bu körfez, bu tepeler burada olduğu müddetçe İstanbul'da hava tahmini hayaldir demiş. Yani pek çok coğrafi faktör İstanbul'un iklimini etkiliyor. Ve bakıyorsunuz yazın kışı, kışın yazı yaşıyorsunuz. Zaten ilkbaharı yok denecek kadar azdır İstanbul'un. Havalar soğuk gider birden ısınır yaz gelir. Kara ikliminden farkı bu. İstanbul'un ilkbaharı yoktur. Hatta bu sene aslında ilk defa İstanbul'da bir ilkbahar yaşandı denilebilir. Birden çünkü havalar ısınır, kar yağar mesela, kar kalkar, bir havalar ısınır, paltoları atar, ceketle hemen 2-3 gün sonra da gömlekle gezmeye başlarsınız. Evet, İstanbul dünyanın kalbi, coğrafi olarak da son derece güzel bir yer. Elbette ki burada yaşayanlar da hayatın tadını çıkarmışlar vaktiyle. Şimdiki zaman için pek belki aynı şey söylenemeyebilir ama en azından belli bir grup için belki. Ama eskiden öyle değildi. İstanbul halkı, yani İstanbul'un nüfusu 500 bin iken benim konuştuklarım. O da çok uzak bir geçmiş değil. Balkan Harbi'nden önce İstanbul'un nüfusu 500 bindi ve uzun yıllar 1 milyonu geçmedi. 50'li yıllardan sonradır İstanbul'un nüfusunun 1 milyonu geçişi. İstanbul dediğiniz sur içi, Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy ondan ibaretti. Onun dışındaki bugün Boğaz'daki İstanbul mahalleleri hepsi birer küçük balıkçı köyü idi. O zamanları kastediyorum ben ki bunda 50'li yıllara kadar böyledir. Şimdi İstanbullu yaz gelince ne yapar? İstanbullu bir kere yaz gelince ne yapıp sayfiyeye göçer. İstanbul'un sayfiyesi şimdiki gibi değil. Şimdi yaz geldi mi insanlar sıcak deniz kenarlarına gidiyorlar ki İstanbullunun hiç yapmayacağı bir şeydir bu. İstanbullu sayfiyesini de İstanbul'un içinde seçmişti. Boğaziçi dururken İstanbullunun güney sahillerinde, Ege sahillerinde ne işi var? İstanbullu sayfiyesini Boğaziçi'nde yapardı. O zamanlar dedik Boğaz köyleri, Boğaz şimdiki Boğaz'daki Orta Köyü'nden tutun, Kuzguncuk, efendim Kanlıca, Şengelköy bu tarafta, Tasarıyer'e kadar hepsi ne Bebek, Emirgan hepsi birer küçük köydü. Ve buralarda birkaç hane balıkçılıkla geçinen insanlar ve esnaf yaşardı. Ancak yazın buralar şenlenirdi. Yaz gelince İstanbul halkı havaların ısınmasını mütakip birer ikişer buralarda kiraladıkları sayfiye evlerine göçerlerdi. Bu sayfiye evleri son derece basit iki katlı bir ev olabildiği gibi sahilde le bir derya bir yalıda olabiliyordu herkesin kesesine göre. Ama şurası bir vaka ki hemen herkes imkanı nispetinde sayfiyeye göçerdi. Umumiyetle herkesin tercih ettiği bir semt vardı. İşte kimisi Ortaköy'den hoşlanır, kimisi Kanlıca'dan hoşlanır. İnsanlar geleneklerine bağlıdır. Biraz tutucu bir karakteri vardır. Şark insanının alıştığı şeylerden kolay vazgeçemez. Alıştıkları semtler, aşina simalarda onları çeker ve her sene aynı yere giderlerdi. Zaten o kiraladıkları yerde öncelikle onu beklerdi. Gelsin de burayı kiralasın diye. Bahar artık iyice takarrur eder, hıdrellez geçer. Yağmurlar, 42. yağmurları geçer. Haziran ayı gelir ve artık İstanbul rutubetli bir sıcağın hakimiyetine girer. O tarihten sonra artık İstanbul'da yaşamak biraz zorlaşır. İşte bu tarihten itibaren İstanbul sokaklarında koçu arabaları görünür. Koçu arabaları iki öküzün çektiği, köylerde kanı delinen arabalardı. Vaktiyle bir yerden bir yere nakliyat bununla yapılırdı. Üzerinde bakarsınız sandıklar, yükler, çocuklar, kadınlar oturmuşlar. Yanında adamlar gidiyor veya bir başka arabada. Ha, anlarsınız ki bir yazlığa göç var. Bunun paraleli de denizde olurdu. Sahilden kayıklarla da bu sahil kasabalarına, köylerine göçülürdü. Zaten koçu arabaları köprüye kadar götürürdü eşyaları. Köprü dediğimiz bugünkü Eminönü. Ondan sonra orada kayık tutulup devam edilecek. Çünkü sahil köylerinin karadan yolları çok zahmetliydi. Her baba yiğit buraları aşamazdı. Sahil yolu da yoktu. Onun için bu köylerin yegane nakil vasıtası kayıktı. İstanbul merkezde bunların bağlantısı kayıklar vasıtasıyla temin edilirdi. Ve kağın arabasıyla yükler köprüye kadar gelir. Burada kayıklara yüklenerek gidilecek Sayfiye köyüne gidilirdi. 19. asrın ortalarından itibaren şirket hayriye kuruldu ve Boğaz köylerinin hepsine vapur çalışmaya başladı. Artık Sayfiye'ye göçenler vapur marifetiyle göçmeye başladılar. Tabii gidilecek yerde eşya olduğu için, kaldı ki o zamanlar da ev eşyası son derece az olduğu için ufak tefek bazı lüzumlu hacetlerle yazlığa göçmek mümkün oluyordu. Şimdi insanlar 15 gün kalacakları yere bile valizlerle, yüklerle gidiyor da yine de çok şey alamadım diyor. Eski insanların ve zararlı kullandığı eşyalar vardır. Mesela bakarsınız bazısı maşrafasını götürür, ona alışmıştır. Böyle ufak tefek şeyler dışında her şey gidilen yerde zaten bulunurdu. Bugünkü pansiyonlar gibi, mefruş evler gibi gidilen yere. Önceden zaten orası ayarlanmıştır, temizlenmiştir. Gün öncesinden havalandırılmıştır, eşyalar hazırlanmıştır. Ve aile kararlaştırılan günde Sayfiye'ye göçerler. Ancak devlet ricalinin Sayfiye'ye göç etmesi o kadar kolay değildir. Devlet ricali, padişah fermanı çıkmadan Sayfiye'ye göçemez. Müşterek bir gün kararlaştırılarak padişah ferman yayınlar ve İstanbul'da devlet ricalinin Sayfiye'ye çıkabileceği bu fermanda belirtilir. Bugünkü adli tatil gibi, meclisin tatile girmesi gibi bir durum bu. Bundan sonra artık ricali devlet Sayfiye'ye gidebilirlerdi. Sayfiye'de oldukları zaman, bir iş mevzubahis olduğu zaman veya bakanlar kurulu toplandığı zaman Yükela vapuru denilen bir vapur tek tek herkesi kaldığı evlerden alır toplar ve Babali'ye getirirdi. Bu da mümkündü. Yaz gelince saray da Sayfiye'ye taşınırdı. Klasik devirde saray Topkapı Sarayı'dır. Topkapı Sarayı'nda otururlardı Sultan Mecid'e kadar Osmanlı padişahları. Ama yaz gelince İstanbul'un muhtelif yerlerinde Çamlıca'dan tutun da Kağıthane'ye kadar, Hasköy'e kadar has küçük saraylar, kasırlar vardı, yazlık saraylar. Buralara göçülür, saray yazı burada geçirirdi. Tanzimat'tan sonra Sultan Mecid'den sonra artık Dolmabahçe Sarayı ve Çırağan Sarayı ve Sultan Hamit zamanında da Yıldız Sarayı artık makarna saltanat oldu. Padişah ailesinin oturduğu saray haline geldi. Topkapı Sarayı terk edildi. Burası zaten kendisi bir yazlık sarayı olduğu halde yine padişahlar Beykoz'da, Çamlıca'da, Kuruçeşme'de, Sahil Sarayı mahiyetinde yazlık saraylara gidip buralarda kalmayı sürdürdüler. Ama devamlı olmazdı. Padişah ve yakın erkanı muhtelif kasırlarda yazı geçirirlerdi ve çoğu zaman Dolmabahçe Sarayı'nda veya Yıldız Sarayı'nda veya Çırağan Sarayı'nda, yani kışlık sarayda da oturdukları vaki idi. Demek ki İstanbul halkı yaz gelince Sayfiye derdine düşer. 3 kuruş parası olan da ne yapıp yapıp bir Sayfiye kiralama işine girişir ve Sayfiye kiralar. Şimdi de insanlar ne yapıp yapıp 15 günlük bir tatil ayarlıyorlar ya, işte eskiden de İstanbul halkı ne yapalım, ne edelim de bir yazın bir ev kiralayalım, o dertteydiler. Kış boyu para biriktirirler, yazın Boğaz'da veya adada bir küçük evceyiz kiralayarak yazı burada geçirirlerdi. Efendim diyeceksiniz, şimdi ha Bebek ha Suriçi ne farkı var? O zaman öyle değil. O zaman arada çok fark vardı. Suriçi şimdiki kadar olmasa bile bir şehir, gürültüsü, patırtısı, sıkışıklığı var. Ama Boğaz köyleri, hele hele adalar o zaman için şimdinin güney sahillerinden çok daha güzel tatil imkanları sunardı dinleyenlere.
Türkiye'nin en iyi radyo istasyonu. Farkı fark ettiren tek radyo istasyonu.
Sohbetimiz devam ediyor. Birinci bölümde İstanbul'da sayfiye ne anlama gelirdi, kim gelir giderdi onu konuştuk. Artık biraz da tabii şimdiki anlamıyla her yerde konuşuluyor ya, bundan sonra her yerde denize gireceksiniz diye. Eskiden nasılmış, ne tarafa doğru gidiyoruz, biraz onu konuşalım.
Şimdi bugün için insanlara yaz deyince, tatil deyince ilk akla gelen şey denizdir. Fakat eski insanlar için bu değildi. Eski insanların istirahat, dinlenme telakkileri farklıydı. Onun için İstanbul'da deniz çok temiz olduğu zamanlar bile, bu eski zamanlar için söylüyorum, yakın tarih için değil, İstanbul'da denize fazla girilmezdi. Denize girenler gençler ve mutlaka erkeklerdi. Hanımların denize girdiği vaki değildi. Ne zamana kadar? Bundan 100 yıl, 150 yıl öncesinde, 150 yıla belki gitmeyelim, 100, olabilir 150 yıl öncesinde artık İstanbul'da yaşayanlar yavaş yavaş denize girmeye, yüzmeye ve denizin tadını çıkartmaya başladılar.
Kimlerdi bunlar?
İlk olarak İstanbul'da denizin tadını çıkaranlar Yeniçeri askerleriydi. Hatta onların bir de kamp diyelim, bir deniz hamamı, plajı vardı. Bugünkü Eminönü'nde, ticaret odasının biraz ilerisinde, çardak iskelesinin olduğu yerde denize girerlerdi. Haliç o zaman tertemizdi, pırıl pırıldı. Bol miktarda balık, hatta palamut yakalanırdı Haliç'te.
Haliç'te.
Evet. O zamanlar tabii şimdiki gibi sanayi yok, pislenme yok. Yine evet, Haliç olması itibariyle bir takım çamurdu, şuydu, buydu, derelerin gelmesiyle bir problem var ama akıntı onu temizliyordu o zamanın şartlarında ve Haliç'te denize giriliyordu. Ve en çok İstanbul'un da denizin tadını çıkaranlar bunlar oldu. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra bu adeti İstanbul'un gençleri devam ettirdiler.
Bir nevi spor gibi mi görüldü?
Spor gibi görüyorlardı, evet. Talim gibi. Biraz spor, biraz dinlenme, istirahat. Bu Çardak İskelesi'nin olduğu yer İstanbul'un bilinen ilk plajıdır. Daha sonra Kumkapı'da, Salı Pazarı'nda birer plaj yapılmış. Ve burada insanlar denize girmeye başlamış. Ama gene hep gençler ve erkekler, daha hanımlar yok. Ve yavaş yavaş İstanbul gençleri arasında ve erkekleri arasında ve bu arada gayrimüslimler arasındaki, onlar yurt dışına da gidip geldikleri için o arada Avrupa'da da böyleydi. Yani Avrupa denize giriyordu da Türkler girmiyordu değil. Öyle bir telakki yoktu. Yani denize girmenin insanı hasta edeceği, deniz suyunun insana zarar vereceği telakkisi hakimdi Avrupa'da. Bu 19. yüzyılın ilk yıllarında da devam etti. Ancak o zaman yapılan bazı araştırmalar neticesinde doktorlar bunun zarar olmak şöyle dursun bazı hastalıklara faydalı olacağını söyledi. İlk önce hastalar kaplıca gibi denize girmeye başladılar, kaplıca kürleri gibi. Daha sonra öyle bir efkar umumiye, yani kamuoyu teşekkül etti ki İstanbul Avrupa'da yavaş yavaş deniz hamamları, plajlar kuruldu. Bu tesir Osmanlı ülkesinde de kendisini göstermekte gecikmedi ve İstanbul gençleri, bilhassa azınlıklar vasıtasıyla İstanbul'da deniz hamamları yapılmaya başlandı. İstanbul'un pek çok yerinde, gerek Boğaz'da, gerek Haliç'te, gerek Marmara sahillerinde deniz hamamları yapılırdı. Boğaz'ın aklınıza gelebilecek her koyunda deniz hamamı vardı. Haliç'te pek çok deniz hamamı vardı. Ve Kumkapı, Yeniçatladı Kapı, Ahır Kapı, oralarda da Yeşilköy, Bakırköy, hepsinde denize giriliyordu. Ve ilk zamanlar buralar gerek kumlu, gerek kayalık, kumsalsız olmak üzere hiçbir tesis olmayan yerlerdi. Zamanla Avrupa'daki benzerlerine uygun olarak burada deniz hamamları yapılmaya başladı eskilerin tabiriyle.
Ne demek bu?
Deniz hamamı ne demek? Deniz hamamı, şimdi eğer kayalık bir yerse, kayalık bir yerse veya kumsalsa fark etmiyor. Denizin biraz açığına kazıklar çakılıyor, üzerine tahtalar döşeniyor ve kapalı bir oda, üstü açık büyük bir salon yapılıyor. Kapısı var. Sahilden oraya bir yol, tahtadan bir iskele gibi bir yolla gidiliyor, içeri giriliyor. İçeride o duvarların içinde yine böyle bir balkon şey gibi yürünen bir yer var. Orada soyunma odaları var. Yani insan elbisesiyle giriyor, pervazları var. İçeri elbiseleriyle giriyor. Soyunma odasına giriyor, elbiselerini çıkarıyor, deniz elbisesini giyiyor. Deniz elbisesi de erkeklerde peştemal. Kadınlarda daha sonrası için, kadın hamamları için de tepeden tırnağa vücudu örten denize mahsus elbiseler. Hatta başı bile boneyle örten
elbiseler.
Deniz elbiseleri. İçerlerinde yün don, içerlerinde iç donu bileklere kadar, üzerinde dize kadar gelen bir etek. Avrupa'da da böyleydi moda. Hatta
deniz suyu giriyor mu acaba? Değiyor mu içlerine? Merak ettim.
İşte geçtiği kadar şeyden kumaştan. Hatta başı da mutlaka boneyle örterlerdi. Avrupa'daki modeller bunlar çünkü. Hatta ahlak zabıdası Avrupa'da ve Amerika'da plajlarda dolaşıp bu ölçüleri vardı bunların. Mezuroyla bu ölçü yerinde mi değil mi, bacak bilek görünüyor mu görünmüyor, bunları ölçerdi. Eğer bu belediyenin tespit ettiği ölçülere uymuyorsa karakola götürürdü adam, hiç acımazdı. Bizde böyle şeyler olmazdı ama daha başka tedbirler alınmıştı. Neyse, elbiselerini giyer, bu kapalı havuzun içinde bir kere suya girerler. Erkekler o etraftaki tahta duvarların, perdelerin altından dışarıya çıkıp dışarıda yüzebilirlerdi. Kadınlar ise bu şeyin içinde kalırlardı. İçinde yüzerler.
Bir havuza dönüşüyor.
Bir havuz düşünün. Üstü açık bir havuz. Şimdi tabii erkeklerle kadınlar aynı hamamlara girmiyor. Erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı hamamlar var. Bazı plajlarda sadece erkekler ama hamamı var. Bazılarında hem erkekler hem kadınlar hamamı var. Fakat birbirinden farklı, birbirine uzak. O uzaklığın ölçüsü de ses duyamayacak kadardır. Yani kadınlar hamamında birisi bağırsa, bir kadın, erkekler hamamında duyulmayacak uzaklığa yaparlardı.
Peki hani duvar diyoruz, tahtadan perdeler var. Bu duvar hiç delinmez miydi?
Evet, bu duvar delinmez. Bu duvar delindiği zaman bir kere bu plajların özel olduğunu söyleyelim. Yani belediyeye, devlete ait değil. Belediye bunu hususi şahıslara ihaleyle kiralardı. Hususi şahıslar bu tahtaları kurar, plajı ayarlardı. Başına bir çavuş denilen adam oturturlardı. Çavuş buranın inzibatını, asayişini, girişi, çıkışı tespit eder. Para, bilet alırdı. 5 kuruş zannediyorum plaj giriş ücreti. Çocuklardan alınmıyordu. Bunu tespit eder. Ayrıca burada bir de çay ocağı bulunurdu. Çay ocağında çaydı, kahveydi ve gazozdu. Bunlar bulunurdu. Ayrıca burada don, peştemal, plaj kıyafeti de kiralanırdı. Yani çok kimsenin bulunmaz. Hamamlarda mesela eskiden herkes peştemalini götürmez, oradan kiralardı. Bunlar vardı. Bu çavuş çok otoriter birisiydi. Fakat iş çavuşla bitmezdi. Bu bilhassa kadınlar hamamının etrafında bir kayık devamlı devriye gezerdi. Plajın görevli adamı tarafından. Bu perdenin altından içeriye kadınlar hamamına girmeye veya oradan gözetlemeye çalışacak birisi olursa onu enselemek için.
Vaki mi peki?
Olmaz olur mu? Tabii yani her düşenin bir kaldıranı olur. Elbette bu işin de meraklısı olur. Yani öyle bıçkın çapkın adam her zaman olur. Araya tel gererlerdi zaten. Kafesli tel alta, denizin altına, perdenin altına. O telle zaten geçmek mümkün değil. Buna rağmen geçerse kayık zaten dolaşıyor. Tahtalarda delik açıldığı zaman bunlar kapanıyor. Yani bunun için ayrı bir görevli var. Mutlaka kadınlar hamamının etrafında devriye gezen bir kayık var. Buna mani oluyor. Kadınlar içeride emniyet içinde yıkansın
ciddi
diye.
Ciddi bir koruma oluşturulmuş.
Zaten ilk zamanlar kadınlar fazla gitmezdi. Deniz hamamına giden kadınlara da başlangıçta pek iyi gözle bakılmazdı. Fakat daha sonra İstanbul hanımları zevkine düşkündür. Denizin zevkini alınca artık bu ayıp olmaktan çıktı. Çok ağırbaşlı hanımlar dışında bütün İstanbul hanımları mahalle hamamına gider gibi deniz hamamına da gitmeye başladılar.
Şimdi İstanbul'da hanımların beyaz olması makbul. Peki boneyle saçınızı örseniz bile yüzünüz güneş görüyor.
Evet.
Gittiğiniz bir deniz hamamı birkaç dakika sürmüyor. Belki evet. Giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, dinleniyorsunuz tekrar. Bu İstanbul hanımlarının beyazlığına gelgi
evet.
düşürmüş
elbette.
Mü?
Elbette. Şimdi deniz demek sahilde güneşlenmek demek. Eski İstanbullular için güneşlenmek büyük bir kabahat, bir faciadır. Yani hiçbir İstanbullu erkek olsun, kadın olsun teninin güneşte yandığını istemez. Beyazlık makbul idi. Şişmanlık ve beyazlık makbul idi kadınlarda. Ondan dolayı kadınlar güneşe bile çıksalar şemsiyeyle gezerlerdi. Şemsiye zaten güneşlik demektir. Şems, güneş. Şemsiye güneşlik demektir. Hatta Arapçası olan muzalle bile gölgelik demektir. Gölge yapan. Yağmur için kullanılması çok istisnaidir. Zaten hanımlar yağmurda asla dışarı çıkmazlardı. Eski bir İstanbul hanımı pencereden bir tane yağmur damlasının düştüğünü görünce o artık günlerce evden dışarı çıkmaması demekti. Eski İstanbul hanımları nazik olurlar. Yağmur, gök gürültüsü, şimşek böyle şeylere gelemezler. Onun için yağmurda zaten çıkmadıkları için şemsiyeye de ihtiyaç olmazdı. Dilimizde kaldı ama şemsiye.
O yüzden şemsiyeler satenden yapılıyor.
Satenden yapılıyor. Bu sonradan bu siyah olmasının sebebi de şu. Sonradan su geçirmesin diye o şemsiye kumaşının üzerine bal mumu gibi ziften katrandan bir şey sürülürdü. O da şemsiyeyi siyah yapardı. Onun için şemsiyeler siyahtır. Yani o siyah
gerçek
olmasın,
rengi...
tabii su almasın, su geçirmesin diye her renkten olabilir. Ama su almaması için siyah işte o zift katran karışımı bir kükürt karışımı bir nesne var. O sürüldüğü zaman o kumaşa siyahlaştırıyordu. Ve adet oldu şimdi siyah yapılıyor.
Özellikle erkek
şemsiyeleri. Erkek şemsiyeleri bilhassa siyah yapılıyor. Tabii hanımlar eskiden deniz hamamına giden erkek de olsun kadın olsun öyle kenarda güneşleneyim yanayım öyle bir derdi zaten yoktu. Ama tabii suya girmenin getirdiği bir güneş yanığı elbette ki yüzlerinde görülüyordu. Biraz da belki İstanbul hanımlarını deniz hamamlarına rağbet ettirmeye bu idi. Fakat havuzun içinde yüzdükleri için ve bu havuzun etrafındaki perdeler de yüksek olduğu için tahta perdeler güneşin mevkiine göre gölge yapardı. Ve suya bu gölgede girerlerdi. Gölgede de suya girince fazla güneşten etkilenmezlerdi.
Evet, tamam.
Bir de eskiden şimdiki gibi güneş yağları olmadığı için bu işe meraklı olanlar kendileri bazı müstahzarlar hazırlarlardı. Güneşin cildi yakmaması için. Bu sadece bunlar için değil. Yaylada efendim yüksek yerlerde yaşayan insan hanımlar için de geçerli. Bir yerden bir yere gidecek hanım da teninin yanmasını istemez. Yani sadece İstanbul'da değil. Eskiden Anadolu'nun hatta dünyanın hiçbir yerinde ten yanığı makbul olmadığı için hanımlar bunu bilirlerdi. Diyelim ki bir kasabadan bir kasabaya eskiden yürüyerek giden ve atla giden hanımların mutlaka yüzü yanar. Yanmaması için işte önceden bu şeyleri yüzüne sürerlerdi.
Şimdiki güneş koruyucuları gibi koruma faktörü
evet, evet.
yüksek
koruma
ürünler
faktörü yüksek
gibi.
Şey, sürerlerdi. Mümkün mertebe kendilerini güneşten korurlardı. Ama öyle zaten güneşlenme kuma zaten kumsalı yoktur. İstanbul İstanbul sahil deniz plajlarının, deniz hamamlarının kumsalı yoktur. O karşı Anadolu yakasında kumsalı olanların bilahare suni olarak kumsal teşekkül ettirmiştir. Olanlar vardır ama yani tam manasıyla kumsal değildir. Kum getirilip dökülerek epey bir uğraşılarak kumsal hale getirmiştir.
Bir şey, çok zahmetlidir. Yerde kumsal
çok zahmetlidir. Dalga. Kayalık ve taşlı, özellikle Marmara, Haliç bu taraflar, ama karşıda kumsallar, bilhassa Pendik, Maltepe, Süreyya Plajı, oralardaki plajlarda kumsal teşekkül ettirildi. Sonradandır o. Yani bu 20. asrın başlarında o kumsal haline getirilmiştir.
Gene merak ettiğim bir şey var. Şimdi özellikle şimdilerde İstanbul'un içi gibi olan yerler daha önceleri sayfiye yerleriymiş.
Mesela Kadıköy, Harem. Kadıköy değil de Harem. Mesela bir sayfiye yeriydi. Salacak sayfiye yeriydi.
Yani buralarda insanlar...
Evet, tabii denize giriyorlardı.
Ama mesela diyelim ki daha kuytu bir yerde tek başına bir eviniz var ve önü deniz. Hanımlar gene mi giriyorlar?
Hayır, girerler. Şimdi şöyle, onu da söyleyelim. Deniz hamamları iki türlüdür. Bir umumi hamamlar vardır, bir hususi hamamlar vardır. Umumi hamamlar, biraz evvel anlattık, belediyenin ihaleyle verdiği, bir hususi adamın tuttuğu bir yerdir. Yaz gelince kurar bunu. Yaz boyu çalıştırır, karını eder. Yaz bittikten sonra artık kimse gelmemeye başlayınca bu tahtaları tek tek söker. Çivilerini ayrı bir torbaya, kutuya koyar. Bu tahtaları sahilde bir yere, emin bir yere koyar. Üzerine brandalarla, yağmur geçirmeyecek şeylerle örter. Ve bu tahtaları da zaten rutubet almayacak şekilde önceden reçinelerle, efendim, verniklerle güzelce hazırlar, dayanıklı hale getirir, bağlar, örter, kimse ona dokunamaz. Ya yani o onundur. Yaz gelince tekrar ihaleyi alırsa bu tahtalarla o
yeniden o hamamı
kuracaktır. Kendisi ihaleyi alamazsa ihaleyi alan kimseye bu tahtaları kiralayacak veya satacaktır. Şimdi bunlar umumi hamamlar. Umumi hamamlar herkes gider. Ama hususi hamamlar var. Şimdi adamın yalısı var. Yalıdan denize giriliyor. Öyle hop şimdiki gibi yalıdan denize atlamıyorlar. Oraya da bir küçük deniz hamamı yapıyorlar. Erkekler için mesele değil. Ama hanımlar için yine yalıların önünde. Ben bunu yakın zamanda tek tük Anadolu sahilindeki bazı yalılarda gördüm. Şimdi hiç kalmadı. Yani hususi o zamandan kalmış. Sökmemişler. Çünkü kendi yalısı olduğu için sökmemiş. Yaz gelince kışın tahribatını ufak tefek, zaten zengin, tamiratlarla telafi ediyor. Ve hamamda tekrar yalı halkı suya giriyor. Yalı halkının misafirleri, konu komşusundan davetle gelenler de bu deniz hamamından suya girerlerdi eskiden. Bunlara hususi hamamlar denirdi. Aynı umumi hamamlar şeyinde daha küçük. Soyunma odası bir tane. İçinde elbette ki çay ocağı olmayan, kapısında çavuş beklemeyen ve etrafında da devreye dönmeyen bir hususi hamamdır bu.
Biraz daha küçük ve daha keyifli,
daha
belki.
Keyifli,
çünkü
tabii.
Arkasında koskoca bir yalı var.
Evet.
Yalının
istendiği zaman girilir çıkar tabii.
Destekleyecektir. Küçük bir ara verelim, sonra tekrar buluşacağız. Bizden ayrılmayın. Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci ile İstanbul sohbeti devam ediyor. Tabii İstanbul deyince konuşulacak o kadar çok şey var ki, mesela ben bugün İstanbul'un çok özel bir kültürünü yaşadım. Çok özel bir mahalledeydik ve mahalle kültürünü hala yaşadığını gördüm. Pierre Loti'nin hemen arkası pazar içi. Zaman zaman dinleyicilerim.
Karyadı Mahallesi derlerdi oraya eskiden.
Öyle mi? Neden böyle?
Karyadı Tekkesi vardı orada. Karyadı Tekkesi'nde, hatta orada Karyadı Tekkesi'nde bir de niyet kuyusu vardı. Bu İstanbul hanımları bu niyet kuyusuna giderler, o Karyadı Tekkesi'ne. Orada İdris Muhtefi isminde bir evliyadan bir zat gömülüymüş. O niyet kuyusuna adak yaparlar, İdris Muhtefi'ye. Niyet kuyusuna bakarlardı. Niyet kuyusunda maksatların hasıl olup olmadığını görürlerdi.
Nasıl anlıyor bunu?
Benim anneannemin annesinin çocukları yaşamazmış. Gelmiş Hazreti Halit'e, yani Eyüp Sultan'a adak yapmış. Bir de İdris Muhtefi'ye gelmiş, adak yapmış. Eğer adak çıkarsa, kız olursa Halide, oğlan olursa Halit koyarlar. Kuyuya bakmış, kuyudan bir çocuk sesi
duymuş.
Kız çocuğu sesi duymuş. Anneannem dünyaya gelmiş. Hatta Halide'ydi.
Böyle bir simge mi?
Tabii. İstanbul hakkı mutlaka giderdi. Ben sonra o niyet kuyusunu çok aradım. Maalesef bu belediye oraya bazı binalar tamir ederken o niyet kuyusu da bir evin bahçesindeydi. Kayboldu gitti. Yok şimdi artık o niyet kuyusu. Tek demek harap oldu. Yani bazı imarlar yapılırken de çok esaslı şeyler kaybolup gidiyor. Yani o niyet kuyusu ne demek? Niyet kuyusu kaybolur mu? İstanbul'un kültüründe çok önemli bir yeri vardı o niyet kuyusunun. İdris Tekkesi, niyet kuyusu. Şimdi hiçbir eseri kalmamış.
Ama şimdi çevreler de belki hani düşünce olarak yatkınlığımız var ama yine de gidip de böyle bir şey dilemek, böyle bir dileğiniz olduktan sonra onun devamını getirmek. Biz Telli Baba da eskiden öyleydi. Şimdilerde böyle kültürler yaşanmıyor.
Ama bu eksikliktir. Çünkü bunlar ne olursa olsun, kim ne düşünürse düşünsün, insan için bir terapidir. Psikolojik bir rahatlamadır. Bu aynısı Müslümanlarda değil, Ortodokslarda da vardır, Katoliklerde de vardır. Onlar da bu bir ruhi tatmindir.
Yani dini insanların... bir simge atfetmek yerine psikolojik tatminini
yani
belki.
Elbette dini referanslar, temeller de bulunabilir bunlara. Yani ama bu bir de kültürdür, örftür ve insanların psikolojik rahatlaması için çok lüzumludur. Yani bunların ortadan çeşitli sebeplerle, çeşitli bahanelerle, gerekçelerle kaldırılması insanlar için iyilik değil. İşte maalesef bu globalizm tekniği ilerlemesi falan bu gibi şeyleri out yaptı ama insanlar bundan kazanmadılar. Bir de gitsin gitmesin. Yani bu bir kültürdür. Niyet kuyusu, eski insanların yaşama tarzı, hadiselere getirdikleri çözüm. Yani psikolojik rahatlama. Bunları psikologlar çok güzel analiz edebiliyorlar eğer insaflı ise. Yani ideolojilerle bir öngörü kazanmamışsa,
evet,
çok güzel çözümler getirebiliyor. Aynı şey mesela bu niyet kuyusuna Eyüp Sultan'a, Telli Baba'ya Rumlar da gelirdi. Bunlar Müslüman azizi derlerdi ve gelirlerdi. Adak yaparlardı. Ben çok gördüm mesela. Ya bunu, Sümbül Efendi'ye çok mesela Rum kadını gelir. Sümbül Efendi çocuk olmayanların şeysidir, yeridir. Çocuğu yaşamayanların oraya adak yaparlar. Onun epey bir şeyi vardır. İşte çocuk şaması getirirler, müezzine verirler. Cuma selasını çıkarken müezzin onun yanında çıkarır, indirir falan.
Sümbül Efendi destek olurdu yani müezzinler. Tabii. Şimdi bir müezzinden bunu isteseniz
biliyorum. Güler adam kovar sana, birisi nasihat eder. Böyle bir şey yok der. Murat'a falan da. Halbuki bu psikoloji, yani inanmasam bile buna yardımcı olmak lazım. Sonra oraya Sümbül Efendi'ye adak yaparlardı. Sümbül Efendi'nin fakirleri var. Orada yemek yiyenler var. Gelip onlara bu adak dağıtılırdı. Aynı şey Telli Baba için var, evlenmemiş kızlar için, doğup da ölenler için Baba Cafer. Her birinin böyle bir kültü var. Bunu yaşatmak iyiydi. Yani bunu ortadan kaldırmak ne adına olursa olsun, yani din hurafelerden temizlemek, modernizm, çağdaşlık, bu pek uygun değil. Dünyanın her yerinde böyle şeyler, Akdeniz ülkelerinde daha çoktur. Destekleniyor, ortaya çıkarılıyor. Yani ben şahsen işte o şeylerin yapıldığına sevindim. Fakat o tekkenin kaybolmasına da üzüldüm. Oradakilere de sordum. Burada bir evin bahçesinde niyet kuyusu vardı, tekkesi vardı. Baktım oradakiler de tabii yeni gelmiş, oraya yerleşmişler. İşlerinde en eski kimseleri belki aramak lazım.
Şimdi şu anda bizim yayınımızı dinliyorlardır. Sami Bey, Sayfullah Bey, Özer Bey, Ramazan Bey. Eğer şu anda böyle bir bilgileri varsa paylaşacaklarından eminim ben. Çünkü onlar oranın eskisiymiş aynı zamanda.
İkincisi de oranın çok güzel bir pazarı var. Otu, yeşilliği bol ve taze bir pazarı var. Ben severim Piyaloti'ye hafta sonları gitmeyi. Mutlaka orada pazar günü pazar olur.
Yani çay geçer misiniz Piyaloti'de?
Bir taşta bir kaç. Piyaloti ağzının tadını bilen bir adam, Fransız. Vaka Bretonyalı ama yani yine de Fransız sayılır. Fransızların biraz kaba cinsidir onlar, sahillerde yaşarlar.
Ama görüntü itibariyle pek kibar görünüyor.
Fakat tabii öyle, bir de yazar, ağzının tadını biliyor, en güzel yere konmuş. Yani oraya gelir gidermiş, o arayı açmış değil tabii. Gelir gidermiş, ondan sonra rağbete bindi. Fransızlar da, Türkiye'de çok Fransız vardı. O Piyaloti'yi onlar canlandırdılar. Yani kendi ediplerinin oraya rağbet etmesi. Fransızların rağbetini, hatta Fransız elçisinin müteahhit oraya gelip gittiğini anlatırlar çay içmeye. İstanbul panoraması da güzeldir orada,
çok
manzarası.
Güzel hakikaten. Bu özellikle son Haliç'teki temizlik çalışmalarından sonra,
evet,
ciddi anlamda.
Sakindir, güzeldir. O mezarlıkların getirdiği hem lahuti bir hava vardır, hem temiz bir hava vardır. Ağaçların temin ettiği, hem yeşillik. Bir yandan akarsu sayılan Haliç, yani deniz suyu. İnsan hakikaten güzel bir yer.
Bir yandan
çok
da
hayatın
anlamını insana
evet,
galiba
evet, öyle
söylüyor.
Hakikaten.
Uğraş.
Sonu burası.
Evet, burada çay içiyorsun ama orada ebediyen istirahat edebilirsin.
İşte İstanbul halkının mesire yeriydi mezarlıklar. Daha önce de söylemiştik, yazın sayfiye gidemeyen ne yapar? Şimdiki gibi Akdeniz sahilleri, Ege sahillerine bir İstanbul'un gitmesi vaki değil. İstanbul halkı eğer sayfiyeye göçemiyorsa mesireye, her hafta mesireye giderdi. Bu mesireler, meşhur mesireler var. Kuşdili, Göksu, Küçüksu, efendim Haydarpaşa mesiresi, Çırpıcı Çayırı, Kağıthane. Herkesin sosyal statüsüne göre bu şeylere, mesela Küçüksu mesiresi edebiyatçıların çok rağbet ettiği bir mesireydi. Kağıthane mesiresi sünnet düğünlerinin falan yapıldığı bir mesireydi. Beykoz Sarıyer mesiresi. Her hafta buraya giderlerdi İstanbul halkı. Yaz boyu mutlaka her hafta en az bir kere mesireye giderdi. Arada bir de küçük ölçekli mesireler yaparlardı. O da mahallelerine öyle bir mezarlık, bir çayırlık, bir kavaklık falan varsa orada, şimdi mezarların üzerinde değil, onlara hakaret edecek şekilde değil ama mezarların bir kenarında otururlar. Yerler, içerler, sohbet eder, gelirlerdi.
Ama bu enteresan bir güldür. Şimdi biz mezarlığın yanından geçerken korkan bile korkuyoruz.
İstanbul halkı için mezarlık o kadar kanıksadığı bir şeydir ki. Evinin önünde, camisinde, okulunun bahçesinde mutlaka mezarlık vardır. Her mahalleye bitişik mezarlık vardır. Her evin arasında bir tekke, bir yatır vardır.
Şimdi insanlar büyüklerini ziyarete gitmekten bile aman mezarlığa
ölümü,
ama
ölümü hatırlıyor. Ha, bir de o var. Bir yaşları bile istemiyorlar. Şimdi bana ölümü hatırlatıyor. Ben henüz o şeyde değilim diyorlar. Yani İstanbul halkın bir de böyle tat çıkarır.
Ölüm yaşlılara mı gelirmiş sadece?
İşte öyle düşünüyor insanlar. Hiç kimse kendine yakıştırmıyor. Yaşlıysa hoş karşılıyor. Gençse aa diyor. İşte insan psikolojisi. Evet. Adaların da keşfi çok sonra oldu. Adalara fazla giden gelen olmazdı. 19. asrının ortalarında Yunan isyanından sonra epey Rum oraya göçtü. Eskiden Rumlar otururdu. Türk çok azdı. Ama zamanla Türklerin de keyfine düşkün olanlara baktılar ki adalar güzel bir yer. Vapur seferlerine konulması üzerine İstanbul'un biraz daha böyle zevkine düşkün nekre şahsiyetleri adalarda yazı geçirmeye baktılar. Hiç değilse haftada bir gün adaya gidip gerek denize girerek gerek orada bir ada turu yaparak gezerek yaz tatilini değerlendirdiler.
Haftaya da İstanbul'un yakın çevresini konuşalım o zaman. Suyuyla, meyvesi, sebzesiyle, yaşamasıyla meşhur yerleri şöyle bir konuşalım. Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Birazdan yine birlikte olacağız ikinci bölümde. Bizden ayrılmayın.